Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 26 Ekim 2022 günlerden çarşamba, hafta ortasındayız. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Ukrayna çatışması ve küresel gündemin başlıklarını aktaracağım sizlere. Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'nın kirli bomba kullanacağı yönünde ellerinde istihbarat olduğu, BM'ye taşıdıkları dosyayla ilgili tartışmalar var. Rusya'dan yeni açıklamalar var. Rusya liderliğinin açıklamaları var. Amerika'da dün aktarmıştım size, bir grup Demokrat Partili milletvekili artık bu iş biraz çığırından çıkıyor, diplomasi masasına dönülsün, Ukrayna dosyasında Biden yönetimi dramatik bir değişikliğe gitsin çağrısı yapmışlardı. Geri çektiler efendim, 24 saat sürdü çağrıları. Aslında birkaç ay önce hazırlanmış ve yanlışlıkla alt ekip sızdırmış, Washington Post gazetesinde yayınlanmıştı bu. Böylece barış, diyalog çağrısı, müzakere çağrısı yapılmıyor diyorduk. Yapılan da hakikaten bir kepazeliğe dönüşmüş durumda. Amerikalılar İsrail Cumhurbaşkanı'nı ağırlıyorlar. Oradan çıkan mesajlar var. İsrail Ukrayna'ya silah sağlamıyor, insani yardım sağlıyoruz diyorlar. Tabii İran İHA'ları tartışmalarıyla ilgili de notları İsrail tarafı bu ziyaret vesilesiyle gündeme taşıyor. Avrupa'ya İsrail üzerinden enerji aktarımı, Lübnan'la yapılan anlaşma gibi maddeler var. Dün Almanya'da Berlin'de bir Ukrayna'ya işte Marshall yardımı sunabilmek için konferans düzenlenmişti. Aynı gün müthiş bir PR kampanyasıyla aylar sonra Almanya Cumhurbaşkanı Kiev'e gitti. Oradan çıkan notlar var, size aktaracağım. Britanya'da da Hint asıllı Rishi Sunak'ın başbakanlığı başladı. Görevi aldı. Hükümeti, kabinesi büyük ölçüde değişmiş gözükmüyor. Tabii tartışmalar devam ediyor. Bunları aktaracağım sizlere. Avrupa'dan yine notlarım olacak. Özellikle tabii Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırımı bekleniyor. FED'e yönelik çağrılar var. Küresel ekonomi, enerji meselesi, Suudi Arabistan'dan dikkat çekici bir çıkış geldi. Stratejik petrol rezervlerini kullanan birileri piyasayı manipüle ediyor diye Enerji Bakanı'nın, Petrol Bakanı'nın açıklaması var. Çok dikkat çekici, kim yapıyor bunu derseniz Amerika tabii ki isim vermedi. Suudi Bakan. Şimdi bu koşullarda tabii Batı'da enflasyon nispi ortam var. Resesyon, hatta stagflasyon tartışılıyor. Küresel ekonomiye bakmak istiyorum. Bugün program konuğum Profesör Hayri Kozanoğlu olacak. Batı'da geliştirilen yanıtlar, özellikle faiz arttırımı, Türkiye'de tam tersi uygulanıyor. Tabii Türkiye'deki durumu da kendisine soracağız. Küresel ekonomik kriz aslında nereye gidiyor sorusuna yanıt arayacağız. Kendisinin değerlendirmelerini alacağız. Diğer notları da aktarmaya çalışacağım. Türk dış politikası hareketli elbette. Özellikle Avrupa Birliği heyetinin bu hafta Rusya ile ilişkilerde Türkiye'nin tarafsız tutum alması, işte petrol enerji merkezi olunması tartışmaları buna karşı verdiği "hayır biz almayacağız, yaptırımlara siz de katılın" baskısı olduğu anlaşılıyor görüşmelerde. Hazine Bakanı da Riyad'daki toplantıya gitti. Orada özellikle yatırım girişim konferansı var. Oradan mesajlar var, onları da aktarmaya çalışacağım. Aynı şekilde Türk-Yunan ilişkileriyle ilgili yine sıkıntılı bir retorik var diyeceğim. Onun sesine pek geçmiyor. Aslında notları aktarmaya çalışacağım. Başlamadan önce frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Küresel yayın, karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik web sitesinden kulaklığı tıklamanız, kulaklık simgesine tıklamanız bizi Türkiye'nin her yerinden dinlemeniz için kafi. Telegram hesabının linkini paylaştım. Tıklarsanız, eğer Telegram hesabınız varsa rahatlıkla takip edebilirsiniz. Diyelim, başlayalım. Eksene. Evet, Rusya Federasyonu Batı'nın özellikle bu yanıltma operasyonu, false flag diye anılan çok engin bir tarih var biliyorsunuz. En son Suriye'deki kimyasal silah kullanımı tartışmalarını hatırlayacaksınız. Eksende hep konuşmuştuk. Kirli bomba, Ukrayna'nın kapasitesi de var buna yönelik ve yabancı bir ülkenin yardımıyla Ukrayna sahasında kirli bomba kullanıp radyasyon yayacak şekilde suçu Rusya Federasyonu'na atmaya çalıştığı iddiası. Bununla ilgili hafta sonunda Rusya Savunma Bakanı çok aktif bir diplomasi yürüttü. Amerika dahil olmak üzere pek çok ülkeden, Türk Savunma Bakanı dahil olmak üzere pek çok ülkeden bakanları aradı. En son Hindistan ve Çinli mevkidaşlarında aradı. Anlaşılıyor. Arka arkaya Rusya'dan BM'ye de, BM gündemine de taşındı. Açıklamalar var. Ukrayna sahasında sanki böyle bir fırtına öncesi sessizlik gibi bir durum var. Ukrayna karşı saldırısı Eylül sonunda dizginlenmiş gözüküyor. Hemen her cephede. Savunma Bakanı Reznikov, Ukrayna'nın Savunma Bakanı, güneydeki operasyonun yavaşladığını söylemiş kendisi bir röportajı sırasında. Kış mevsimi boyunca ilerleyişi sürdüreceklerini dile getirmiş. Rusya tarafından da Ukrayna ordusunun Herson'da, Kupyansk cephelerinde ilerleyişini, bütün ilerleyişlerini püskürtüldüğü açıklamaları var. Zaporojye kenti önemli tabii. Orası henüz kontrol dışında, Ukrayna'nın elinde, bölge değil ama kuzey hattı. İşte oranın Mariupol'e çevrilmeye çalışıldığı yolunda Zaporojye yönetiminin Rusya kontrolündeki yaptığı açıklamalar var. Binlerce paralı asker, tıpkı Mariupol'deki Azovstal fabrikası gibi diyorlar. Orada da Avtozas fabrikası var. Bütün sanayi tesisleri ve her yerin istihbarat alıyorlar, aldıklarını söylüyorlar sağdan. Yani büyük bir çatışmaya hazırlanıldığı yolunda aktarılanlar bulunuyor. Evet, bu koşullarda kirli bomba tartışmaları, Rusya Federasyonu bunu bilerek gündem haline getirmiş gözüküyor. Aldıkları istihbarat ve kanıtlar olduğunu da söylüyorlar bu arada. Amerika dahil olmak üzere Britanya, Fransa, Türk bakanlarla görüşmüştü Sergey Shoigu. En son Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh'le de telefonda görüşmüş. Ukrayna'daki durumu ve kirli bomba provokasyonu ele almış. Çin Savunma Bakanı'yla aynı şekilde Wang Feng'iyle bir video konferans görüşmesi gerçekleştirmiş ve endişelerini dile getirmiş. Rusya bunu çok gündemde tutuyor çünkü Buça, biliyorsunuz Buça olayı döndü dolaştı. Uluslararası kamuoyunda Rusya Federasyonu'nu vurdu. Ukrayna'nın aşırı milliyetçileri bu işin içinden Batı medyasının ve propagandasının sayesinde sıyrılıverdiler. Amerika'nın Amerika'daki Rusya Büyükelçisi Anatoly Antonov Newsweek dergisine demeç vermiş ve Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanma gibi bir niyeti hiç olmadığını söylemiş. Ülkemizin yöneticileri hiçbir yerde, hiçbir zaman bu silahları anmadılar demiş. Joe Biden Vladimir Putin'e atfen nükleer silah kullanımını anmıştı ama Putin ağzından böyle bir şey çıkmamıştı. Çıkan caydırıcılık, klasik bildiğimiz caydırıcılık, o da Rusya'nın saldırıya uğramasıyla bağlantılı genel doktrin çerçevesinde açıklamasıydı. Bu öyle sunulmuştu. Şimdi tabii BM Güvenlik Konseyi'nden de ayrıca bu krizin başında ABD'nin biyolojik laboratuvarlar kurduğu ortaya çıkmıştı. 30'dan fazla ve kabul etmek zorunda kalmışlardı. Victoria Nuland bizzat doğrulamıştı. Pentagon'un yaptığı yatırımlar var. Ne yapıyorlar? Çok tartışamadı uluslararası kamuoyu. Bu konuda BM'den bir toplantı, görüşme talep etmiş Rusya Federasyonu. Kirli bomba konusunda tabii BM'ye taşıdılar. Kanıtları uluslararası kamuoyunun gündemine taşıyorlar ve Amerika'nın verdiği tepkinin endişelerini doğruladığını söylüyor Rusya tarafı. Şimdi BM Genel Sekreterliği de uyarıldı. Bu bomba planları yapılıyor. Batı'da, Ukrayna'da yapılıyor. Bunu engelleyin deniliyor. Bakalım bunun sonucu ne olacak? Rusya Dışişleri Bakanlığı diğer yandan da devam eden silah tedariğinin, yani Ukrayna'nın artık zaten ekonomisi, lojistiği, bütün ordusu, her şeyi Batı tarafından, yani Ukrayna'nın bir varlığı kalmadı. Emekli maaşları, çalışan maaşları, her şey öyle. Artık Batı'nın öyle müdahil olduğu ki doğrudan bu işin Rusya-NATO çatışması olarak çatışmasına dönüşme tehlikesi yarattığı vurgusu yapılmış. özellikle silahsızlanma konusundaki Rusya temsilcisi yapmış. Sergey Lavrov'un da açıklamaları var. Rusya'ya karşı bir hibrit savaş başlattığını söylüyor. Dünya üzerinde hegemonyayı korumak için açıkça da dile getiriyorlar. Rusya ekonomisini yok etmek, iç siyasi istikrarı baltalamak ve bizi çatışma alanında yenmek, sonunda asırlık devletimizi zayıflatmak ve imha etmekten bahsediyorlar. Açıkça da söylüyorlar. Bütün bunlar onları meselenin tarafı yapıyor. Zaten aslında NATO Genel Sekreteri de tarafıyız demişti. Ukrayna yenilirse biz de yeniliriz diye kurmuştu bu meseleyi. Bugün yine Bağımsız Devletler Topluluğu İstihbarat Servisleri Güvenlik Kurumları toplantısında Putin'in verdiği mesajlar da aynı zamanda bu işin tırmandırılmasının tehlikelerine işaret ediyor. Dünyada ve bölgede çatışma potansiyelinin çok yüksek olduğu saptaması yapmış. Tabii bunu özellikle Amerika'nın renkli devrimleri tetikleme girişimleri, Orta Asya bölgesi de bunlardan azade yerler değil. Bağımsız Devletler Topluluğu, eski Sovyet coğrafyası, buna dair bir mesaj olarak okumak mümkün. Ukrayna'yı da zaten Pentagon'un askeri biyolojik deney poligonuna çevirdiği, şimdi de kirli bomba kullanma planları yapıldığını söylemiş Vladimir Putin. Bu konuda Dmitri Peskov'un açıklamaları var, Kremlin'in sözcüsünün. O da diyor ki bu planlar karşısında enerjik adımlar Rusya atacak diyor kendisi. Tabii ne yapılacak? Sabotajların önlenmesi, aktif çalışılacak, öyle anlaşılıyor. Elimizde bilgiler var vurgusu yapıyor. Tabii bilgileri böyle ulu orta ifşa etmiyorlar. Daha çok devletlere herhalde söylüyorlar anlayabildiğim kadarıyla. Yani sizin böyle yaptığınızı, burada bunu yapacağınızı biliyoruz gibisinden, öyle anlıyorum açıklamalardan. Bir de tabii Amerika'nın 101. hava indirme tümeni 1945'ten bu yana ilk kez Ukrayna-Polonya sınırına konuşulanmıştı. Amerika doğrudan müdahil olur mu diye kaygılar artmıştı. Bu konuda Peskov, yani bu istikrar sağlamaz böyle işler gibi bir açıklama yapmış, kendisine sormuşlar. Barış cephesi, tırnak içerisinde olmayan barış cephesi demek lazım. Emmanuel Macron İtalya'ya gitmişti, yeni yönetimle ilk temasını yapmış ve Vatikan'da da Papa ile görüşmüştü. Hatta talep ettiğini kendisi uçakta geri dönerken gazetecilere de söylemişti, barış için, diyalog, müzakere için araya girmesini. Papa ile, yalnız bu biraz böyle utangaç bir şey olmuş. Dünya Eski İnananlar Birliği Başkanı Leonid Sevastyanov aracılığıyla olmuş. O Papa ile telefonda konuşmuş ve Papa'nın Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakereler için, gerçi Macron Amerika ile Putin olarak kurgulamıştı. Burada Ukrayna, Rusya, NATO ve Avrupa Birliği'nin katılımıyla Vatikan'ın arabuluculuğunda bir görüşmeler yapılması önerisini sahipleniyormuş Papa. Umarız bir sonuç çıkar buradan diyelim. Amerika'da da dün aktarmıştım size. Demokrat Parti içerisinde ilerlemeci olarak anılan 30 milletvekilinin mektubu sızmıştı Washington Post gazetesine. Bu mektupta Ukrayna stratejisini değiştirin, artık bu iş yaş deniliyordu. Rusya ile müzakere masası kurulmaya çalışılması, bu savaşın uzamasının Amerikan çıkarlarına da hiçbir fayda sağlamayacağı yer alıyordu. 24 saat sonra geri çektiler efendim mektubu ve barış ve müzakere girişimi Amerika'nın tırnak içerisinde ilerlemeci demokratlarının süresi 24 saat sürebildi. Mektubu geri çekmişler. Gerekçe olarak da, ya biz birkaç ay önce hazırladık ama bunu yayınlamayı düşünmüyorduk, bizim elemanlar, personel yanlışlıkla yayınlamış diye de. Gerçekten komik bir gerekçe. Tabii büyük tepki çekti bu mektup Amerika'da. Korkunç bir savaş lobisi olduğu için herkes üzerine atladı. Sosyal medyada düşünce kuruluşları, kongredeki üyeler. Bir de enteresan olan cumhuriyetçiler, hani 8 Kasım ara seçimlerinde seçilirlerse temsilciler meclisine, bizim bu politikaları değiştirecekler, para boca etmekten vazgeçecekler Ukrayna'ya falan gibi gerekçelendirmeler vardı. Külliyen bence yalan. Cumhuriyetçi kongre liderliği Ukrayna savaşını destekliyor. Hatta bana sorarsanız Çin'le bir savaş çıkartılmak için politikalar uygulansa cumhuriyetçiler ilk atlayanlar olur. Tabii bir kanadından rahatsızlıklar geldiği açık. O da Amerika'daki gidişatla, ekonomik gidişatla daha çok bağlantılı okunabilir. Bu tabii komediyi Amerikalı demokratların mektup yayınlayıp sonra 24 saat geçmeden geri çekmesini Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova'ya sormuşlar. O da biraz dalga geçmiş. Yani demiş ki demokrasi serapları bunlar, böyle hani güçler ayrılığı, ifade özgürlüğü, seçmen hakları, denge denetleme mekanizmaları. Amerikalılar çok seviyorlar kendi sistemlerini, çok mükemmel buluyorlar. İşte bu da onlardan bir şey diye bir kendince kendi bakış açılarından espri yapmış. Şimdi bugün Amerika İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u ağırlıyor, Washington'ı ziyaret ediyor. Biden'dan önce Dışişleri Bakanı ile görüştü İsrail Cumhurbaşkanı. Tabii özellikle İsrail'in Lübnan'la deniz sınırı anlaşması önemli. Amerika'nın arabuluculuğunda kotarıldı. Şimdi İsrail'in buradan faydalanarak Avrupa'nın enerji ihtiyacını karşılamakta öne çıkması bekleniyor. Önemli bir anlaşma olduğunu belirtmek lazım. İsrail'in bir de İran dosyası var. Nükleer müzakereler çöpe gitmiş gözüküyor. Biden yönetiminde başlayan. Zaten Ukrayna sahasındaki İHA'larla ilgili tartışmalar vardı. İsrail bunu da Amerika'nın gündemine getirecekmiş. Gerek var mı bilemiyorum aslında bakarsanız. En son İranlı yetkililerden İHA SİHA'ları Rusya'ya Ukrayna savaşından önce verdikleri yolunda bir açıklama gördüm. Çok sayıda sosyal medyada bunların verildiği yolunda açıklama var ama zamanlaması yok. Var mı yok mu ben bilmiyorum doğrusu. Ama en son İran yetkililerinden böyle bir ifade gördüm. Operasyondan önce BM ambargosu da zaten 2020 sonunda kalkmıştı, silah ambargosu İran'a operasyondan önce verilmiş diye bir açıklama gördüm ben. Çok da net olarak bunlar dile getirilmiyor, onu belirtelim. Evet, İsrail Cumhurbaşkanı bu arada Ukrayna'nın her zaman yanındayız dedi. Gerçekten İsrail için çok acayip, bayağı bildiğiniz neo-Nazi, Banderist, yani Yahudileri katletmiş Banderist rejimin yanında böyle hizalanıyor İsrail hükümeti bu şekilde. Ama bunu işte Rusya ile ilişkileri de düşünerek silah temini değil, işte insani yardım ya da bir takım bilgi teknolojileri olarak sunuyorlar. İran İHA'ları ile ilgili de kanıtlar sunacaklarmış gelen bilgilere göre. İşte Blinken'ın açıklamaları var. Ziyaret kalıcı ortaklığın güçlü sembolü. Yani bunları demeye gerek var mı Amerika ile İsrail arasında çok bilmiyorum ama genel olarak diplomatik mesajlar bunlar. Sonuçta Lübnan anlaşması önemli. Lübnan-İsrail yarın atılacak imzalar. Ve Herzog'un da ziyaretini zamanlaması dikkat çekici. Yarın atılacak imzalar öncesinde Kariş gaz sahasında da American Energy şirketine İsrail tarafı onay vermiş. Lübnan'da kendi açısından hiçbir zaman o kadar elektrik krizi falan yaşıyorlar. Yıllar var ki devlet olmadığı için doğru düzgün Taif rejimiyle bölünmüş bir ülke olduğu için tabii kendi enerji sorunlarını da çözemiyor. Bu sahalarda Amerikalı şirketler Lübnan içinde arama yapacaklar. Bu tabii Hizbullah tarafından da onaylanmış durumda. Dünya Bankası Başkan Yardımcısı da Lübnan'ı ziyaret etmiş bu arada. 500 milyon dolar, hiç bakın Ukrayna gibi milyarlar falan vermiyorlar tabii Lübnan'a. 500 milyon dolarcık verebiliriz size, o da bizim dediklerimizi yaparsanız tabii demiş. Evet, durum böyle. Şimdi Ukrayna Savunma Bakanı Alexey Reznikov'un bu arada Amerikan Politico gazetesine demecindeki sözleri gerçekten çok trajik, öyle diyelim. Batılı silahların test edilmesi için çatışma alanı oldu Ukrayna demiş. Yazık yani vallahi Ukraynalılara, ne diyeyim bilmiyorum. Almanya'dan hava savunma sistemleri talebi devam ediyor tabii, herkesten devam ediyor ama dün Alman hükümeti ilk defa Cumhurbaşkanı Steinmeier Kiev'e gitti, trenle gönderdiler. Geçen hafta ertelenmişti. Berlin'de Marshall Yardım Planı türü bir Ukrayna konferansı yapılmıştı. Onunla eş zamanlı olarak IRIS'te hava savunma sistemleri var Almanya'dan. Bunların bir kısmı sağlandığı söylenmişti. Steinmeier ayrıca Zelenski'ye 2 adet Mars çok namlulu roket atar sistemi verilmesinin sözünü de vermiş. Belli sınırlı tutuluyor anlaşılan. Bir de sosyal demokrat bir eski dışişleri bakanı olarak Rusya ile ilişkilerinde mimarlarından kendisi, hatta Minsk barışının da öyle uygulanmayan Minsk barışının Ukrayna'yı bu hale getirdi. Enteresan mesajlar vermiş kendisi, yani böyle demokrasimiz, kendi tarihimiz, refah içerisinde gelecek inşası, uluslararası desteğin önemi filan demiş. Doğru, Almanya dediğimiz Batı Almanya'yı zaten Amerikalılar kurdular. Hatta yani eski liderlikleri Alman şansölyelerinin gayet güzel Amerika ile çalıştığını dile getirmişliği var geçmişte, öyle söyleyeyim, öyle çok enteresan bir biçimde. Yani Doğu Almanya değil tabii ki, bu Batı Almanya için söylüyorum. Egon Bahr 1996'da açıkça söylüyor durumu Almanya liderliği açısından. Bundan çok sıyrılmış gözükmüyorlar doğrusunu söylemek gerekirse. Evet, şimdi Bu arada Almanya, Danimarka ve İsveç diyorlar ki biz kuzey akım hatlarına yapılan terör saldırılarının sonuçlarını açıklamayacağız. Çok güvenilir kanıt olursa açıklayacağız. Böyle enteresan bir durum. NATO Genel Sekreteri de Rusya'ya şu tahıl anlaşmasını uzatın Temmuz sonu başlamıştı. Ukrayna tahılı daha çok Amerikan şirketlerinin yararına tabii bütün bunlar onu belirtmek lazım. Ukrayna tarım arazilerinin yeni sahipleri olarak. Dolayısıyla Rusya'dan böyle bir beklenti olduğu anlaşılıyor NATO'nun uyarısıyla. Evet, Britanya'da bunu yarın konuşacağız. Çağdaş Gökbel'le konuşacağım yarın. Rishi Sunak Britanya'nın başbakanı oldu. Liz Truss'ın yerine 44 günlük macerasından sonra yeni kabinesi oluştu. Aslında Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ı falan değiştirmedi. Pek bir değişen bir şey yok. Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı, Ben Wallace bunlar hepsi yerlerinde duruyor. Bir tek tabii Dominic Raab başbakan yardımcısı ve Adalet Bakanı olmuş. Ona dikkat çekiyorlar her yerde. Rishi'nin tabii bu arada Hindistanlı mı yoksa Pakistanlı mı olduğu tartışmaları düştü. Komik tabii yani 1950'lerde tabii Britanya sömürgeciliği bitince Hindistan bağımsızlığını ilan ettiğinde İngilizler bir bölüp de çıkalım diyorlar. Müslüman aslında hepsi Hint asıllı tabii ama oradan yeni bir ulus, Müslüman ulus çıkarttı İngiliz sömürgeciliği. Şimdi tabii yeni Britanya Başbakanı Hindistan asıllı diyor herkes. Çünkü Hindu babası, ailesi daha doğrusu annesi Hindu. Ama baba tarafından Pakistan'da kalan Hindu bölgesinden. Dolayısıyla Pakistanlılarla Hindistanlılar yeni Britanya Başbakanı'nın kim olduğu konusunda küçük çaplı bir şeye tutuşmuş vaziyetteler. Pakistan asıllı Hindu demiş mesela televizyon, Pakistan televizyonu Geo News. Ya aslında dramatik yani İngiliz sömürgeciliğinin bir ülkeyi böyle bölmesi. Biliyorsunuz Batı'da birlik önemli. Batılılar kendileri hep böyle birlik içerisinde, farklılıklar içerisinde ama Batılıların sevmedikleri ülkelerin bölünmesi gerekiyor. Onların da böyle etnik kimlikleri falan filan onlar öne çıkartılıyor. Evet, Britanya'nın Hindistan asıllı ya da Hindu asıllı diyeyim ben de, Hindistan demeyeyim de doğrusu herhalde Hindu asıllı yeni başbakanını yarın detaylı olarak konuşacağım. Ama kendisi zenginlerin elemanı olarak tanınıyor zaten. Yoksul bölgelerden parayı çekmekle övündüğü konuşmaları dahil İngilizler tarafından paylaşılıyor. Ne kadar uzun sürecek başbakanlığı onu göreceğiz ama dış politikada tabii hemen doğru rotayı tutturdu. Zelenski ile hemen telefon görüşmesi yapmış. Biden'la telefon görüşmesi yapmış. Ukrayna halkına destek. Putin'in başarısız olması için bir güç birliği falan. Değişen bir şey yok. Tabii Britanya'da ekonomik kriz var. %10'u aşan enflasyon ortamında bakalım hangi politikaları uygulayacak. İtalya'da da Meloni hükümeti. Bugün yanılmıyorsam bugün senatodan da onayı alacaklar. Resmen kurulmuş olacak. Zaten temsilciler meclisten güven oyunu almışlardı. Avrupa'dan birkaç çatlak ses aktarabilirim. Hollandalı bir milletvekili Avrupa Parlamentosu'ndan aşırı sağcı kimlik ve demokrasi grubundan ayrılmış. Baskı yapıyorlar diyor. NATO ve Ukrayna konusunda beni susmaya zorluyorlar diyor. İsviçre Cumhurbaşkanı silah vermeyeceğiz biz Ukrayna'ya tarafsız demişti. Norveç Başbakanı da Rusya'nın tecrit edilmesi iyi bir şey değil diye Jonas Gahrstor enteresan bir tavır koymuş. Aslı tabii Norveç'in doğalgazda tavan fiyat getirilmesine itiraz ettiği haberleri geliyor. Bunu açıkça Petrol Enerji Bakanlığı sözcüsü dile getirmiş. Biz bu doğalgazda tavan fiyatı desteklemiyoruz demiş. Bu Avrupa'ya, Avrupa'da problem yaratır vurgusu yapmış. Önümüzdeki kış nasıl geçecek onu beraber göreceğiz. Ekonomik kriz, enerji krizi, enflasyon birazdan da Profesör Hayri Kozanoğlu ile konuşacağız. Euro, dolar karşısında yeniden parite olarak söylüyorum. Bir paritenin bir kritik eşiğini aşmış, yükseliş eğilimine girmiş vaziyette. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırımı, yine agresif bir faiz arttırımı yapacak mı yapmayacak mı yarın yanılmıyorsam. Tabii bir de Kasım başında FED toplantısı var. Onunla ilgili kaygılar var. Dünya ekonomisinde Profesör Hayri Kozanoğlu'ndan değerlendirmelerini alacağız. Avustralya'da da enflasyon 32 senenin zirvesine çıkmış efendim. 7.3'e yükselmiş 6.1'den. Oralar için gerçekten büyük oranlar bunlar. Amerika'da da Elon Musk'a müesses nizamı Twitter'ı alma iddiasındaki Musk'a yönelik mücadelesi devam ediyor. Ulusal güvenlik soruşturması açılmıştı hakkında. Şimdi Morgan Stanley Tesla'ya teknoloji sektöründeki Çinli şirketler gibi muamele edelim diye çağrıda bulunmuş. Bu da çok enteresan bir durum. Çin'den paraları kazanıyor diye de bir gerekçelendirme yapıyor tabii ki. Ama yani Amerikan firmaları paraları nereden kazanıyor? Çin'i üretim üssü haline kendileri, kendi küreselleşmeleri getirdi. Enteresan muhabbetler. Almanya'da da bir Çin tartışması var. Ben aktarmıştım aslında size. Kasım ayında Olaf Scholz Çin'e gidecek. Alman yeşilleri tıpkı Rusya ile olduğu gibi Çin'le de köprülerin atılması için büyük baskı kurmuş durumdalar liberal kamuoyuyla birlikte. Fakat çok acayip bir resim oluştu. Hamburg Limanı çok önemliydi bu noktada. Aktarmıştım ben size. Çin'in Costco isimli şirketinin Hamburg Limanı'nın %24.9'unu almasına onay gitmiş. Ekonomi Bakanlığı'nın itirazlarına rağmen bu olmuş. Olaf Scholz Başbakanlığı anlaşmayı yaptırmış. Aslında tabii %35'ti oranı. O 24'e düşürülmüş. Bunu da bir stratejik ortaklığın engellenmesi olarak yorumlanıyor. Hani Çin'i tamamen Çin'in tamamen ekarte edemedik. Ekonomi Bakanlığı yeşillerin elinde. Belki Çin'i tamamen ekarte edemedik ama stratejik ortaklığı da engelledik diye liberal kanat ve yeşiller kanadı mutlu memnun gözüküyor. Eğer itiraz süresi vardı, itiraz süresi dolmadan bir karara varılmamış olsaydı %35'ini alacaktı Çinli gemicilik şirketi Costco. Böyle enteresan bir çerçeve var. Steinmeier de bu arada Kiev'e giden Alman Cumhurbaşkanı Çin konusunda da uyarıda bulunmuş. Rusya'yla olumsuz deneyimleri örnek göstermiş Ukrayna Savaşı. Yahu peki Minsk Anlaşması'nı siz yaptınız, uygulatsaydınız olumsuz bir örnek olmasaydı diye soran yok tabii ki kendisine. O da oradan Çin'e zıplamış, Çin'e karşı bağımlılık içinde olmayalım ama ne yapalım bir takım komşularla ilişkiler, Çin büyük bir güç, ticari ekonomik bağlar falan diye gevelemiş ve yuvarlamış. Özellikle Çin'de 20. Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi'de tamamlanmıştı. Onlar da modern sosyalizmin inşaatına soyunmuş durumdalar biliyorsunuz. Konuşmuştuk, değerlendirmeleri yapmıştık geçtiğimiz hafta. Evet, bu koşullarda bir de girişlere söyledim. Suudi Arabistan'dan Enerji Bakanı Abdülaziz Bin Selman'dan enteresan bir çıkış var. Bazı ülkeler diyor stratejik rezervleri kullanarak petrol piyasalarını manipüle ediyorlar. Kim kullanıyor stratejik rezervleri? Amerika kullanıyor. 8 Kasım seçimleri öncesinde yakıt fiyatlarını düşürmek için yeni bir hamle daha gelmişti. OPEC artı petrol arzını kısma kararının ardından, ama Suudi Bakanı'nın böyle cümleler kurması çok enteresan. Tabii kendilerini etkiliyor bu. Stratejik rezerv kaybının önümüzdeki aylarda acı verici olabileceğini açıklamak benim görevim diye de çok imalı bir açıklama yapmış Amerikalılara karşı. Evet, Avrupa Birliği de Türkiye'ye tam sağ Rusya presi yapıyor desek yeridir. Avrupa Komisyonu'nun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhey'i bu hafta Türk yetkililerle, iş alemiyle temaslar yapıyor. Çekya lideri, dönem başkanı gelmişti. Rusya'yla hem yaptırımlara karşı Türkiye'nin de tarafsız konumdan vazgeçmesi, hem de bu doğal gaz merkezi gibi şeylere kapılmaması, almayacağız sizden gaz, bize ne filan diyen bir Avrupa var. Bilemiyorum, başka yerlerden alıyorlar çünkü enteresan bir çerçeve sunuluyor ama bu bir siyasi baskı tabii, bunu net olarak görüyoruz. Avrupa Birliği'nin Türkiye heyetinin başkanı Nicolas Meyer-Landrut da açıkça yaptırımlara Türkiye'de dahil olsun diyor. İyi, donalım mı, ne yapalım yani, kışın ucuz gaz da almayalım. Türk hükümeti Avrupalıları düşünsün, kendi halkını düşünmesin. Çok ilginç bir şey bu, bir çıkış bu. Şaşkınlıkla okuyorum söylediklerini. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ise Suudi Arabistan'a Riyad'da temaslarda bulunmuştu yatırım girişim konferansında. O da yeniden Asya girişimi vurgusu yapmış. Asya'da fırsatlar, onlar da işte bu şeyden, tarafsızlık pozisyonundan fırsatla yeni ekonomik, çok çok kutuplu dünyanın yeni ekonomik yönelimleri üzerine çalıştıkları mesajı veriyorlar bu şekilde. Nereye gidecek bilmiyorum tabii ki. Evet, şimdi son olarak Türk-Yunan ilişkilerini zamanım kalırsa aktaracağım. Çok büyük bir gelişme yok aslında. Hemen konuğuma dönmek istiyorum. Profesör Hayri Kozaroğlu telefon hattımızın diğer ucunda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Eksene böyle dünya ekonomisinin gidişatını da ihmal etmek istemiyorum. Hepimizi çok etkiliyor çünkü. Şimdi Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı bekleniyor yanılmıyorsam yarın. Amerika'da Fed'le ilgili acayip faizleri yükselterek enflasyonu önleme gibi bir takım girişimlere tanıklık ettik. Ama bunun büyük bir sıkıntı yaratacağı yolunda da uyarılar, tartışmalar, her şey birbirine girdi. Küresel ekonomideki gidişatı ve bu işin neresinde olduğumuzu anlamak açısından istedim sizinle konuşmak. Öncelikle şimdi resesyon deniliyor, stagflasyon deniliyor, kriz kahini Rubini özellikle acayip uyarılar yaptı. Batılılar, yani Britanya'da tabii hükümetin, Liz Truss hükümetinin çökmesi, acayip çalkantılar tahvil piyasalarında. Nedir şu anki önümüzdeki resim? Bunu sorarak başlayayım bütün bu gelişmeler ışığında.
Evet, ben de epey bir süredir dünyada bir stagflasyon, yani enflasyonla durgunluğun bir arada yaşanması tehlikesi olduğunu düşünüyorum. Şöyle, faiz oranlarını arttırarak ekonomide talebi kısmak istiyorlar. Ama enflasyonun gerçek nedeninin ne olduğuna bakarsak, biri Rusya-Ukrayna savaşı, Covid pandemisinin getirdiği arz zincirlerinde, tedarik zincirlerinde aksamalar. Diğer çok konuşulmayan bir neden, dünyadaki jeopolitik gerginliklerin artması, özellikle Amerika'nın Rusya'dan sonra Çin'i de tecrit etmesi nedeniyle dünyada ekonomik ve teknolojik soğuk savaşa benzer iki bölge oluşuyor. Bu da haliyle ekonomide etkinliği düşürüyor. Ambargolar, yüksek vergiler konulması, hepsi maliyetleri arttıran unsurlar. Bir de kapitalizmin genel olarak yeterince üretim yapamaması, üretimin, yatırımın yeterince artmaması, son dönemlerde özellikle finansal kazançların, buna emtialar, enerji de dahil, bunlar üzerinde yapılan spekülasyonların çok daha belirleyici olması, üretim altyapısının fazla genişlememesi de arz yönlü sorunları oluşturuyor. Burada talep yönlü faktörler ikinci planda. Şöyle bir talep yönlü belki bir sıçramadan söz edilebilir. Pandemi döneminde özellikle Amerika gibi ülkelerde sosyal programların da çok gelişkin olmaması nedeniyle nakit aktarımları oldu. İnsanların elinde nakit fazlaları oluştu. Bunun getirdiği bir talep artışı var. Diğer bir neden, özellikle online çalışanlar, profesyonel meslek sahipleri bir taraftan evlerinde çalışmaya devam ettiler. Gelirlerini almayı sürdürdüler. Ama kapanma nedeniyle yeterince eskisi gibi mal ve hizmetlere talep yükseltemediler. Şimdi bu bastırılmış talep açığa çıktı. Ve bu da enflasyonu etkiliyor. Ama en çok konuştukları konu ücret fiyat sarmalı. Yani emekçi kesimlerin gelirlerinin enflasyondan daha fazla artması ve bunun enflasyonu gelecek dönemlerde de yüksek bir noktaya taşıması. Ama rakamlara baktığımız zaman bunu doğrulayacak bir kanıt göremiyoruz. Yani
hocam çok ciddi enerji faturaları inanılmaz kabarmış durumda. Ben Avrupa'da arkadaşlarımla konuşuyorum. Yani aslında Türkiye'den çok büyük bir farkı yok. 1 lira ödediklerine 3-4 lira ödediklerini söylüyorlar. Gelirlerde de %10'luk bir zam için grev yapmak durumunda kalıyorlar. Nasıl böyle bir çıkarım yapıyorlar? Doğrusu ben çözemedim. Yani
ücretlerde bir nominal artış var ama reel olarak yani enflasyonla karşılaştırdığımız zaman böyle bir durum ortaya çıkmıyor. Tabii Avrupa'nın biraz özel bir durumu var. Çünkü Avrupa hem Rusya-Ukrayna savaşından en fazla etkileniyor. Özellikle doğal gaz fiyatlarının yükselmesinden daha fazla etkileniyor. Ekonomisi zaten çok canlı değildi. Zaten ciddi büyüme sorunları yaşıyordu. Bir de Amerika gibi faiz artışları yapıp da bütün ekonomiyi aynı düzeyde etkileme şansları yok. Çünkü Avrupa Birliği içerisinde, Avro bölgesi içerisinde hem büyümenin değişik noktalarında olan ülkeler var, hem gelişmişlik farkları var. Özellikle güney ülkeleri, işte Yunanistan, Portekiz, İspanya, İtalya ile Avrupa'nın tuzu kuru denebilecek ülkeleri, işte Almanya, Hollanda, Avusturya'nın sorunları tam aynı değil. Onun için Avrupa çok daha bu tehdidi, hem durgunluk hem enflasyon tehdidini çok daha yakından hissediyor. Amerika bir kez faiz arttırmaya başlayınca diğer ülkeler bunu ayak uydurmadıkları takdirde, biliyorsunuz Amerika doları dünyanın rezerv parası, bunun cazip bir hale gelmesi halinde diğer paralardan kaçış olabilir. Sizin de paralel bir şekilde faizleri arttırmanız bekleniyor. Aksi takdirde yerel paranızın değer kaybetmesi ve enflasyonun sıçraması söz konusu. Yani Avrupa Birliği ülkelerinde biraz da istemeden kerhen faiz artışları yapılmak zorunda kalıyor. Daha belki yıllarda avronun değer kaybetmesi veya işte Japon yeninin değer kaybetmesi fazla endişe yaratmıyordu. Çünkü o ülkelerin ihracat endüstrisini, ihracatçı sektörlerini destekliyordu. Biraz da yan cebime koy gibi düşünüyorlardı ama dünyada genel bir enflasyon ortamı olunca böyle bir lüksleri olmuyor. Onun için zincirleme faiz artışları oluyor ve dünyada zincirleme bir büyümede ciddi yavaşlama tehlikesi ortaya çıkıyor. Çünkü tek tek ülkelerdeki ekonominin yavaşlaması veya önümüzdeki dönemlerde daralma tehlikesiyle karşılaşması diğer ülkelerin ihracat yoluyla nefes alma şanslarını da engelliyor. Böyle karşılıklı domino etkisiyle bütün dünyayı etkileyebilecek bir riskli bir durum söz.
Hocam peki şimdi Amerika bütün bunlardan biraz daha azade. İşte geçen sefer de aslında sizinle birkaç ay önce konuşmuştuk resesyon tartışmaları sırasında. Öyle bir görünüm var ama tabii enerji meselesi Amerika'yı da etkiliyor diye anlıyorum. Suudi Arabistan'ın OPEC artı grubu ile çıkarttığı arz kesintisi kararından sonra stratejik rezervler tekrar devreye sokuldu. Şimdi seçimler falan da var tabii ki ama şimdi biz Janet Yellen'e, ben de Amerikalı muhaliflerden özellikle izlemeye çalışıyorum. Janet Yellen'in yok canım ne enflasyonu, bizde enflasyon olmaz sözlerini hatırlatıyorlar ama enflasyon var tabii Amerika'da. Avrupa'daki kadar büyük sıkıntılar görülmese de belli düzeylerde kaygılar ve çağrılar da var. İşte Temsilciler Meclisi Başkanı'nın da enflasyondan söz etmeyelim. Bu enflasyon değil, hayat pahalılığı diye. Bizde de bir ara çok tartışılmıştı enflasyon mu, hayat pahalılığı mı? Teknik anlamın ötesinde siyasi mesaj olarak söylüyorum. Böyle tartışmalar var. Bu iş Amerika'yı hiç etkileyecek mi diye sormak istiyorum. Çünkü özellikle iş herhalde iş gücü anlamında bir takım sıkıntılar var. Faiz artırımlarının Kasım başıydı yanılmıyorsam, siz daha iyi takip ediyorsunuzdur. Fed'in bir takım kararları olacak. agresif bir takım faiz artışlarının sonuna geldik diyebilir miyiz? Ne dersiniz bu çerçeve içerisinde?
Şimdi şöyle, Amerika aslında Biden dönemiyle birlikte transatlantik ittifakını tekrar kurma yolunda adımlar attı. Bir anlamda Avrupa'yı kendi yörüngesine çekmeyi başardı. O bakımdan Avrupa'nın yaşadığı enerji sorunundan en azından görüntüde kendini de bir şekilde sorumlu hissedip OPEC'le böyle pazarlıklara giriyor da denebilir. Çünkü Amerika zaman içerisinde özellikle bu kaya gazı petrolü sayesinde, kaya gazı sayesinde dünyanın bir numaralı enerji üreticisi haline geldi. Az da olsa enerji ihraç eder durumda şu anda. O bakımdan Avrupa kadar fazla etkilenmiyor. Ama enerji fiyatlarının çok çok yüksek olmasını da istemiyor. Bir taraftan da özellikle gemi yoluyla likit doğal gazı Avrupa Birliği ülkelerine pazarlama gayreti içerisinde. Yani Rusya'dan Avrupa'ya aktarılan gazın %20'ye düşmesi, %80 azalması hem Amerika'yı çok fazla etkilemiyor hem de bunu bir fırsata dönüştürmeye çalışıyor. Ama kendi ekonomisi içerisinde de haliyle onlar da sıkıntılar yaşıyorlar. Gün ve gün barometre değişiyor. İzleyenler görmüşlerdir. Dünden beri genel psikolojide bir değişiklik oldu. Çünkü Amerika'da en son açıklanan veriler, tüketici güveni ve sektörel güvenler hepsi düşük geldi. Bunun sonunda Amerika'nın tahmin edilenden daha hızlı bir şekilde durgunluğa girebileceği ihtimali arttı. Bu da piyasaları şu şekilde etkiliyor. Amerika bir durgunluğa girecek olursa bu kadar keskin faiz artışlarına devam etmeyebilir. Çünkü Kasım ve Aralık aylarında 75-75-150 puanlık faiz artışlarına kesin gözüyle bakılıyordu. Dünden beri, dün bugün bu şüpheli görünmeye başladı. Böyle olunca da dolar diğer paralar karşısında değer kaybediyor.
Euro.
Son iki gün. İşte 96'ya kadar düşen parite, avro-dolar paritesi, yani bir avronun ancak 96 Amerikan senti alabilmesi durumundan bir haftada dolar avro paritesi birin üzerine geldi. Yani bir avro birden fazla dolar alabilir hale geldi. Aynı şekilde İngiliz poundu değerlendi. Onun için dünya aslında bir belirsizlik, bir endişe, bir kaygı döneminden geçiyor diye düşünüyorum.
Peki Rubini'nin kehaneti, büyük mali kurumların çöküşü de olabilir. 1970'lerle 2008 karışımı. Tabii çok kriz kahini deniyor kendisine ama 2008 krizinde bilmişti yanılmıyorsam. Bunlar çok yüksek düzeyde öngörüler. Hani yüksek düzeyde nasıl ifade, yanlış ifade etmeyeyim. Yani çok altı boş öngörüler mi diye sorayım.
Yani şöyle, tabii sizin böyle kriz kahini gibi bir ünvanınız varsa zaman zaman böyle tahminlerde bulunmalısınız kendinizi popüler kılabilmek için. Evet. Bir tarafıyla öyle. Yani bir tarafıyla dünyada borç piyasaları ve genel olarak finansallaşma çok derinleşmiş durumda. Faiz oranlarındaki değişiklikler çok büyük kazançlara veya kayıplara yol açabiliyor. Yani bunun ilk provası İngiltere'de yapıldı. İşte izlendiği gibi Liz Truss hükümeti genel olarak sermayenin işine gelebilecek olan vergi oranlarını düşürme, böylelikle bizim arz yönlü ekonomi olarak tabir ettiğimiz ekonomiyi canlandırma hamlesine girişti. Ama bu piyasalar tarafından da inandırıcı bulunmadı ve çünkü bu çok ciddi bir bütçe açığına yol açacaktı. Bütçe açığına yol açması şöyle bir yan sonuç doğuracaktı. Zaten dünyada bir faizlerin artışı trendi var. Bir de bunun üzerine bütçe açığınız arttığı zaman borçlanmanız daha zorlaşacak. Tahvillerin faiz oranları daha artacak. Şimdi tahvillerde, finansal varlıklarda faizin artması demek fiyatların düşmesi demektir. İngiltere'de emekli fonlarının ve sigorta fonlarının elinde zamanında faizler çok çok düşükken alınmış çok büyük bir tahvil stoku var. Bunların değeri zaten faizler arttıkça düşüyordu. Bir de bütçe açığının daha da fazla artacağı, faizlerin öngörülenden fazla düşeceği algısı oluşunca bir anda tahvil piyasalarında büyük bir çalkantı oldu. İngiliz Merkez Bankası tahvil alımlarını durdurmuşken hızlı bir şekilde tahvil alımlarına geçti. Son günlerde dünyanın en büyük piyasası olan yaklaşık olarak 25 trilyon dolar civarında bir hacmi bulunan Amerikan hazine kağıtlarının ve tahvillerinin de benzer bir çalkantıyla karşılaşabileceği düşünülüyor. Faizlerdeki küçük bir artış fiyatlarda inanılmaz, orta uzun vadeli kağıtlarda inanılmaz değişiklikler yaratıyor. Bir finansal kurumun çökmesi demek bütün finansal sistemi tehlikeye atabilir. Yani 2007-2008 krizine benzer şekilde bankaların çok sorunlu olmadığı düşünülüyorsa da beklenmedik bir yerden, özellikle banka dışı gölge bankacılık dediğimiz kurumlardan beklenmedik kayıplar olabilme ihtimalinden söz ediliyor. Bir de bu gölge bankacılık sonucu teknik bir konu ama takas merkezlerinden işlemlerin çoğu geçmiyor. Onun için bunun bir sorumlusu da olmayabilir. Bir anda Amerika'da veya başka bir ülkede ipin ucu kaçabilir diye korkuluyor. Yani kısacası küresel kapitalizm büyük bir tedirginlik dönemi yaşıyor. Hani Rubin'in dedikleri tam çıkar mı bilemiyorum ama herhangi bir yerde böyle bir sorunun patlak verme olasılığının çok yüksek olduğu görülüyor.
Peki hocam, çok kısa bir sürem kaldı. Bir de Türkiye'yi soracağım. Biz böyle biraz bu krizde tarafsız da kalındığı için şimdi tabii vatandaşlar olarak vahim koşullarda yaşamak durumundayız ama çok büyük fırsatlar elimize geçmiş gibi bir tablo çiziliyor. Enflasyon çok yüksek, düşmüyor. Her şeyden etkileniyoruz ama faizler iniyor. Türkiye'nin resmini ve gidişatını kısa rica edeceğim. Bir iki dakikam kaldı çünkü. Çok teşekkür ediyorum.
Tamam. Faiz, şöyle faizler artık ekonomide bir yol gösterici olmaktan, işte teknik tabirle fiyat aktarım mekanizmasının merkezi olmaktan Merkez Bankası politika faizleri çıkmış durumda. O bakımdan hani düşmesi veya arttırılmasının bir etkisi olmuyor. Bunu seçimlere kadar bir propaganda malzemesi olarak kullanmaya çalışıyorlar. Şu anda yapmaya çalıştığı ekonomi yönetiminin çeşitli mekanizmalarla döviz kurunun patlamasını engellemek. Bunu seçimlere kadar devam ettirebilirler mi? Bilemiyorum. Eğer bu bir şekilde işte değişik kanallardan, tırnak içinde dost ülkelerden gelen dövizlerle bu devam ettirilebilirse bir de seçim dönemine yönelik geniş kitlelere hoş görünecek adımlar atılabilirse böylelikle ekonomiyi tam karaya oturtmadan seçimlere geçmeyi düşünüyorlar ama yani ben yurttaşın sağ duyusunun veya sol duyusunun 5 yıllık dönemde 4,5 yılını sıkıntılarla geçirdik. Küçük tavizler sonunda oyumu size vereceğim diyemesine çok büyük ihtimal vermiyorum veya vermek istemiyorum ama yani Türkiye'deki çok kısa söylemek gerekirse Türkiye'deki sorunlar evet dünyadaki yılmanın bir etkisi var ama Türkiye daha çok kendi başına ördüğü çoraplar yüzünden büyük ekonomik sıkıntılarla karşılaşıyor.
Çok teşekkür ediyorum hocam değerlendirme için. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Evet Profesör Ali Kozanoğlu ile konuştuk. Bugünlük Eksen'den bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim.
Ceyda Karan'la Eksen sona erdi.